Abi hayırlı olsun, Instagram açıldı. Mutlu musun?
Ben mutluyum Meriç'im ya. Güzel oldu hakikaten ama sen çok hissetmemiş olabilirsin hem kapanmasını hem de açılmasını sanki.
Abi storylerimin görülme şey sayısı düştü, hissettim ya.
Aa doğru.
Tabii.
Podcast'imizi de ulaştıramadık insanlara.
Maalesef ya, vallahi yani kaç kişi dinledi bilmiyorum, verileri göreceğiz. Mutlu oluyoruz da zaten kapanmaması gereken bir şeyi açtılar yani.
Ya da ne kadar açık kalacak?
Ya onu da böyle bir bilgi var mı? Söylemişler mi? Yani işte bir ay kullanın bakalım, bakarız sonra falan diye.
Bir şey söylememişler de ben açıkçası şöyle, ben tadımlık mı açtılar acaba diye çok sevinmiyorum şimdilik.
İşte özlemişsinizdir falan şey gibi, çok yoksunluk çekmeyin. Bir açalım, hafta yine kapatacağız ama bak falan diye böyle.
Böyle şey gibi, hani diyet yaparsın ve cheat deyin evet. Olur ya. Instagram'ı da öyle. Haftada bir gün açalım. Siz yani bir post atın mesela, evliler. Bir atın düğün fotoğraflarını, hani balayını şunu bunu. Tamam, sonra 5-6 gün tekrar kapatırız diye mi yaptılar acaba bilmiyorum.
Bak hafta sonuna denk geldi mesela, tatile gidecek olanlar atsın. Pazartesi kapatıyoruz çünkü yani.
Aynen, bak bir de cumartesi akşam açıldı düğün. Tabii. Hani düğün dernek de çok olur yani, insanlar evet. Bir atsın abi, rahatlasın. El alem görsün. Sonra aynen. Da tekrar pazartesi kapatırız diye düşünmüş olabilirler sanki.
Ama Roblox hala açılmadı sanırım.
Roblox hala kapalı. 2 Ağustos ile 10 Ağustos arası Instagram erişime kapalıydı. Tam Instagram kapalıyken de 7 Ağustos'ta Roblox erişime kapatıldı. Ve bunun da gerekçesi çocuk istismarını engelleme amaçlıydı. Ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu için anayasasına... Niye gülüyorsun?
Yok şey, bir aklıma bir şey geldi.
Tamam. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğu için anayasamıza göre çocukların korunmasını sağlamak devletin yükümlülükleri arasındadır. Sanırım Roblox cemaatlerden daha tehlikeli. Ben öyle anladım. Sanırım hiç istismar yok. Biz hiç. O zaman o haberler uydurma. Ya da münferit. Hani hatırlar mısın, bir şey vardı. Bir kereden bir şey olmaz diyen bir bakanımız var.
Her cemaat bir kere yapıp kapanıyor.
Aynen.
Aynı başka bir cemaat açıyor falan. Böyle gidiyorlar.
Keşke mesela Roblox'u da öyle savunsaydı. Roblox'un sözcüsü.
Bir defadan bir şey olmaz diye.
Aynen. Mesela dese ya istismar olmuştur, bir kereden bir şey olmaz diye. Ama ne demiş Roblox sözcüsü? Öyle dememiş. Demiş ki Türkiye ile işbirliği yapmaya hazırız ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde de kanunlara ve kurallara her zaman saygılıyız demiş. Ama bilmiyor ki bizde kanunlar ve kurallar biraz farklı işliyor.
Evet.
Öyle biz benzemeyiz Amerika'ya. Bizdeki ileri demokrasi ha.
Aynen öyle. Dünyada bizden daha ileri demokrasiyi göremeyecek Roblox'un kurucusu. Ben ama bu arada cidden sözcüsü mü bu, pardon, Roblox'un sözcüsü. Ben evet. Ama şeyi anlamadım, bu çocuk istismarı olayı nereden çıktı? Hiçbir bilgim var mı? Ben öyle bir bilgi de görmedim. Çok önüme düşmedi.
Şöyle, ben de hani Roblox'u hep duyuyordum. Ama hiç girip de oyun oynadığım platform değil açıkçası. Bu arada Roblox bir platformmuş Meriç. Ben onu bir oyun zannediyordum. Şöyleymiş benim anladığım kadarıyla. Onu da söyleyeyim. Eğer bir yanlışım varsa gerçekten affola diyeyim. 10 yaşında çocuğum yok çünkü henüz. Roblox oynayan. Roblox bir platformmuş ve bu platform üzerinde mesela sen çeşitli serverlar açabiliyormuşsun. Diyormuşsun ki evcilik oynanan bir server. Diyormuşsun ki yarış oynanan bir server. Ya da işte burada ticaret yapıyoruz. Ne bileyim işte dükkancılık oynuyoruz. Yani kendi kurallarına belirlediğin, kendine böyle küçük dünyalar yarattığın bir oyun platformu olarak düşün bunu. Ben açıkçası bu olaylar koptuktan sonra hakikaten YouTube'da hem de Türk bazı Roblox oyuncularının çocuk istismarına kadar yorumlanabilecek, hatta açıkça çocuk istismarı olduğu belli olan videolarını gördüm. Başlıklarında bile belli oluyordu. İçeriklerini de gördüm. Ama bu şeye benziyor. Yani ekmek bıçağıyla adam da öldürebilirsin. O zaman ekmek bıçaklarını tamamen piyasadan mı kaldıralım?
Çok doğru.
Ya da arabayla birkaç kişiyi biçebilirsin. O zaman kimse araba kullanmasın.
Evet, evet.
Yani evet, bu alınan önlemler gerçekten iyi niyetle alınıyorsa tamamen destekliyorum. Ama bir şeyi kökünden yasaklamak bana çok iyi niyetli gibi gelmiyor. Ve Roblox yıllardır faaliyette. Bunun farkında değil miydiniz siz, ha, o zaman?
Evet.
Adalet Bakanlığı ve Aile ve işte Sosyal Güvenlik, neyse şu anki ismi. Hani o bakanlık olarak siz bunun farkında değil miydiniz yıllardır? Neden Roblox'la hani yazılı olarak iletişime geçip çocuk istismarına neden olan şeylerin ortadan kaldırılmasını istemediniz? Ya da neden şu anda hala YouTube'da açık şekilde bu minvalde yayını olan kullanıcılara bir yaptırım uygulanmıyor? Çünkü bu yayınları olanlar bayağı yetişkin insanlar.
Hı-hı.
Ama Roblox'un ağır kullanıcı kitlesi, hatta yabancı kaynaklarda geçiyor, preteen, yani teenager'lardan da küçükler. O zaman hani neden bununla ilgili daha önce bir yaptırım uygulanmadı insanlara? Bu da düşündürücü açıkçası. Ve Instagram yasağından hemen sonra gelmesi bana niyetin çok da açıkçası temiz olmadığını uyandırıyor diyelim, hissettiriyor diyelim.
Abi bir de tabii bizden daha ileri demokrasiye sahip ülkeler de var. Mesela Venezuela ve Rusya Signal'ı yasaklamış, erişim engeli getirmiş. Mesela hazır onlar getirmişken biz de bu ileri demokrasi ülkelerine yetişmek adına hemen Signal'a erişim engeli getirmeliyiz. Ben geride kalmamız gerektiğini düşünüyorum.
Ben sana bir noktada katılıyorum, bir noktada katılmıyorum abi. Signal'ı bizde kaç kişi biliyor ve kullanıyor?
Şu an ikimiz biliyoruz. Aydan ve Emre de bizi dinlediği için şu anda onlar da biliyor. Dört kişiyiz ama kullanan yok sanırım şu an bizim aramızda.
O yüzden ben ne bekliyorum biliyor musun? Dünya liderimiz WhatsApp'ı yasaklasın. Bir anda erişime kapatsın. Gerçek olur. İleri demokrasi budur.
Çok doğru. Ya WhatsApp önce bir Twitter'ı kapatsın. Her şey sırayla. WhatsApp var biraz daha. Önce Twitter.
Öyle mi diyorsun? Evet, ama Signal evet. Daha WhatsApp bari bir uygulama ya.
Ha, oradan yola çıkarak dedin sen.
Evet.
Tamam. Ne olduğunu bilmediğim için evet. Tamam, olur. WhatsApp'ı yasaklayabilir.
Hani Twitter'ı da yasaklasın bu arada. Orası da şer yuvası.
Aynen. TikTok'ta, YouTube'da. Spotify tabii. Yasaklamasın ama bizim programlarımız dinleniyor çünkü.
Evet. Apple Podcasts, Spotify ve Evrim Ağacı siteleri kalabilir. Bunların dışında tüm mecralar şer yuvası, kapatılabilir. YouTube'da kapatılmasın. Orada Çağrı'nın videoları var.
Evet. YouTube'da sadece Çağrı'nın videoları açık kalsın.
Evet. Mesela. Evrim Ağacı kanalı açık kalsın. Evet. Diğer bütün kanallar yasaklanabilir.
Bence de. Çok mantıklı. Ama bu bölümden sonra belki bizim programımız da yasaklanabilir. Bakalım. Bunu göreceğiz.
Peki mesela az önce Signal dedik. Biraz evet. Konuyu dağıttık ama.
Evet.
Signal Venezuela'da ve Rusya'da yasaklanmış. Orada tabii cemaat olmadığı için Signal korunamamış. Kendini bir koruma altına alamamış. Bu arada Signal nedir diye soran dinleyicilerimize de şöyle özetleyelim. Uçtan uca şifrelenmiş mesajlaşma hizmeti sağlayan ve hükümetlerin sansürlemelerine karşı koruma sağlamayı amaçlayan bir mesajlaşma uygulaması. Tıpkı Telegram gibi, tıpkı WhatsApp gibi. Hatta belki hatırlayanlarınız olacaktır. Yanılmıyorsam bundan 2-3 sene önce WhatsApp özellikle Türkiye'deki kullanıcıları için bir kullanıcı sözleşmesi değişikliğine gitmişti. İşte verilerin nasıl kullanılacağı ile alakalı. Ve yanılmıyorsam Covid veya tam böyle Covid'den çıkış dönemiydi. İnsanlar deli gibi telefonlarına Telegram yüklemeye başlamışlardı. Hatta evet. Arada böyle Signal falan da yüklenmişti. İşte hangisi daha iyi, hangisi işte bizi daha iyi korur diye. İşte Signal ve Telegram, ikisi de bu arada Rusya kaynaklı uygulamalar. Buradan çıkmışlardı en azından Türk kullanıcılar için ama sonra tutmadı. Şimdi Venezuela'daki engelleme biliyorsun geçtiğimiz haftalarda bir seçim oldu. Maduro kazanmadığı halde tekrar kazandım dedi. Ondan sonra gerçekleşti. Bu Signal'da muhtemelen çünkü Maduro karşıtları belki de hani güçlü bir şekilde örgütleniyorlardı. Rusya'da da Rus yasalarının ihlal edildiği iddia edilerek erişime kapatıldı. Ama her iki ülke içinde Signal diyor ki ya durumun farkındayız ama zaten bizim uygulamamızın içinde sansür atlatma ya da sansürü bertaraf etme özelliği var. Bu özelliği kullanıcılar ayarlar sekmesinden devreye alarak uygulamayı kullanmaya devam edebilirler dedi. Bu arada Rusya'da aynı zamanda YouTube'a da erişimin engellendiği söyleniyor. Birçok farklı internet servis sağlayıcıdan YouTube'a erişim sağlanamıyormuş şu anda. Muhtemelen Rusya'daki bu hani ilerleyen sansür de Ukrayna'nın Rusya'ya bir saldırısı oldu ya ve ilerlemeye başladılar. Sanırım onları biraz örtbas etmek için olabilir. Yani orada da sonucunda dünya liderleri var. O ülkeleri de dünya liderleri yönetiyor ve dünya liderlerine karşı böyle dezenformasyon üretebilecek şer odaklarına karşı haklı bir savaş açılmış gibi duruyor her iki ülkede de.
Evet. Ben de onu diyecektim. Herhalde Ukrayna'ya olan sinirini YouTube üzerinden çıkarıyor diye düşündüm. Ben de öyle yorumladım. Hani bir şey yapamıyor artık. En azından YouTube'u kapatalım gibi. O zaman siyasetten biraz uzaklaşalım. Teknolojinin dedikodu dünyasına girelim şimdi de.
En sevdiğimiz.
En sevdiğimiz, evet. Zaten bir kere daha belirteyim ben. Bu program arkadaşlar teknoloji programı değil, dedikodu programı.
Teknoloji dedikodusu ama.
Evet tabii.
Basımsız bir dedikodu değil.
Hayır, hayır.
Yani Steve Jobs'ın ölmeden önce yattığı ünlüler tarzı bir...
değil.
Yani magazinel dedikodu değil.
Evet. Varsa öyle bilgim bu arada onu da yapabiliriz. Sıkıntı yok yani.
Yani bununla hiç ilgilenmedim ama mutlaka ilgilenen arkadaşlar vardır. Özelden yazarlarsa haberleştiririz.
Şimdi biz iki haftadır Intel'den bahsediyoruz. Ve mikrokod güncellemelerine başladı Intel.
Sonunda başladı Meriç. Ve aynı zamanda sorun hakkında da bir tık daha detaylı bilgi vermiş. Şimdi biz sorunun ne olduğunu biliyorduk. Intel işlemcileri kendi içlerinde mikrokodlar çalıştırıyorlar. Ve bu kodlarla aslında hani onların da çalışması bu kodlarla sağlanıyor. Fakat burada olan bir hatadan dolayı işlemciler gereğinden fazla voltaj talep ediyorlardı. Anakartta bunu verince zamanla bu voltaj yüksekliğinden dolayı işlemciler yıpranıyordu ve yıprandıkça da sistemleri çökertiyorlardı. Stabilite sorunlarına yol açıyorlardı. Intel şu bilgiyi vermiş. Aslında işlemciler yük altında değil, minimum işletim voltajı düzeyindeyken daha fazla voltaj istiyorlarmış ve bu kümülatif şekilde birikebiliyormuş. Ve bu da işlemcinin zarar görmesine yol açıyormuş. O yüzden en tepe noktasındaki işlemcilerde görülmedi sadece bu. Orta noktadaki işlemcilerde de hani mesela stabil çalışması gereken, serverlarda sakin sakin çalışması gereken işlemcilerde de görülmüş bu olay. Intel artık bu mikrokod güncellemelerini anakart partnerleriyle birlikte BIOS güncellemeleri vasıtasıyla yayınlamaya başlamış. 0x129 isimli bir güncelleme görürseniz anakartınızın sayfasında mutlaka yapın. Ve şunu tekrar edelim, işlemcinizde hali hazırda bir stabilite sorunu oluşmaya başladıysa bu güncelleme maalesef onları düzeltemeyecek. Intel'le iletişime geçin. Eğer Tray aldıysanız, hani box işlemciler vardır, bir de Tray aldığınız işlemciler vardır. Tray aldıysanız işlemciyi aldığınız yerle iletişime geçmeniz gerekiyor. Veya hazır sistem aldıysanız, şimdi marka ismi vermeyeceğim ama biliyorsunuz çeşitli markaların hazır sistemleri var. Onlardan aldıysanız yine o markaya gidip benim işlemcimde böyle bir sorun var, lütfen değiştirin diye iletişime geçmeniz gerekiyor. Intel aynı zamanda kullanıcıların işlemcilerinin bu sorundan etkilenip etkilenmediği ile ilgili bir test yazılımı da geliştirmeye çalışıyormuş. Bununla ilgili de Ağustos sonuna kadar bir bilgilendirme yapmayı planlıyormuş. Yani belki sizin işlemciniz de bundan etkilendi fakat şu anda etkilerini görmüyorsunuz. Ama bunu tespit edebilmeniz için Intel bir araç üzerinde de çalışma yapıyormuş. Bir de son olarak bu güncelleme yayınlanmaya başladı dedim ya. Anakart partnerleri veriyor fakat yine hazır sistemler aldıysanız o hazır sistemlerin kendi araçları oluyor. Burada marka ismi vereceğim ama hani örnek olarak mesela işte Lenovo bir bilgisayar aldınız diyelim hazır. Lenovo'nun kendi işte update utility'si oluyor ya da Asus'un. O utility'ler sayesinde işlemciniz microcode güncellemesi yapabilecek BIOS güncellemesi dışında. Ve son olarak Intel denemiş tabii ki bu güncelleme acaba bizim işlemcilerimizin vaat ettiğimiz performanslarında bir eksilmeye yol açtı mı diye. Kendi açıkladıkları rakamlara göre münferit birkaç uygulama ve oyun dışında Intel işlemciler bu güncellemeden sonra herhangi bir performans düşüşü yaşamamış gibi görünüyor. Ben de bu konuyla ilgili birkaç video izledim. Şu anda en azından geniş çaplı güncellemeyi yaptık bir anda işlemcimin performansı işte %5 %10 düştü bile diyen görmedim. Ama bu da ilerlediğimiz günlerde daha çok ortaya çıkacaktır, kanıtlanacaktır diyelim. Umarım bir an önce kullanıcıların yaşadıkları sorunlar giderilir ve hani işlemcilerini doya doya kullanmaya devam ederler.
Abi şimdi Intel demişken biz iki haftadır Intel'in CEO'su Pat Gelsinger'a sövdük. Ama ben öğrendim ki bu 18 yaşında bir çocukken Intel'e katılmış teknisyen olarak 1979 yılında. O günden beri de böyle arada bir iki yıllık ayrılıkları yaşanmış ama hep Intel'deymiş. 2021'de de CEO olmuş. Böyle Twitter'da falan önüme düştü bazı kullanıcıların yazdıkları. İşte Intel yapan adamdır falan filan diye. Ne kadar doğru bu bilmiyorum ama hani biraz da biz fazla yüklenmişiz galiba Pat abimize. O yüzden ben tabii istifa şeyimi geri çekmiyorum. İstifa isteğimi. İstifa etmeli. Ama o kadar da yüklenmiyorum yani. Şimdi Haneke Faber'le bir tutmayalım demeye getiriyorum aslında ben bunu.
Ben oraya gerçekten güzel bir geçiş yaptın abi ama ben de şunu eklemek istiyorum. Pat sanırım bizim istifa çağrılarımızı duydu ve en son Twitter'da İncil'den bir ayet demek istemiyorum ama bir bölüm pasaj paylaşmıştı. Hani sanırım evet. Bizden gelen yoğun baskı karşısında Tanrı'ya sığınmış gibi görünüyor Meriç.
İşte bu ezanlar dinmez, bayraklar inmez falan havasına girdi herhalde. Ya aslında papaz olabilir yani. Şu an 62 yaşında. Bence CEO'yu bırakır, bir papaz olur. Mis gibi de yaşar. Madem İncil'den de öyle alıntılar yapmayı da seviyor. Daha önce yapmış mı hiç hesabına girip incelemedim ama herhalde yaptın çok zannetmiyorum.
Ben yapmış diye duydum ama öyle, yine de mi? Yine de ilginç. Hani ilginç. Bu kadar skandaldan işte 15 bin kişiyi işten çıkardıktan sonra hani İncil'den pasaj paylaşmak kimi hatırlatıyor sana Meriç bu hareketleri?
Şey ya bakara makara diyen egemen bağışı hatırlatıyor.
Evet, demek ki gerçekten dünya siyasetine yön veriyoruz. Çünkü örnek alınıyoruz gibi görünüyor.
Şimdi Haneke Faber. Ne oldu Haneke Faber? Yol çekirdin Cebrail'a. Raks edirdin. Ne oldu? Yalanlamışlar seni.
Vallahi Haneke Faber gidici gibi ya. Daha 2023 Aralık'ta gelmiş ama böyle açıklamalarla devam ederse sanırım paketini verip hadi sen geldin ilaç endüstrisine git orada işte millete Viagra sat diye gönderebilirler gibi geliyor bana. Logitech İletişim Müdürü Nicole Canyon yaptığı açıklamada demiş ki abonelik sistemiyle çalışan bir fareyle ilgili planımız da yok, böyle bir ürünümüz de yok demiş. Hani plan da yok, ürün de yok demiş. Ve gelecekteki fırsatlara dair yaratıcı düşünmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ifadeler olarak nitelemiş Haneke Faber'in açıklamalarını.
Övmüş mü Haneke Faber'i sanki biraz?
Yani hani demiş ki Haneke Faber yaratıcı bir arkadaş tabii, CEO. Hani şimdi çok bir şey diyemiyoruz ama bir yandan da hani çünkü ekmeğimizi de o veriyor. Ama demiş yani yok öyle bir şey Haneke Hanım demiş.
Şey gibi. Da bu çocuk farklı derler ya böyle okulda, yani hani dersleri kötüdür ya, farklı bir çocuk işte gibi ha, mesela, bir şey olabilir bu.
Evet yani benim çocuğum da hiperaktif.
Gibi, evet evet. Buradan Haneke Faber'e bir kere daha çağrıda bulunalım mı?
Limon sat, onurlu yaşa.
İstifa et Haneke Faber.
Yeter.
Enough is enough Haneke. Şimdi o da gidip İncil'den şeyler paylaşmaya başlıyor.
Eğer bu da olursa bu tesadüf değil abi.
Biz Türkiye olarak dünya siyasetine nasıl yön veriyorsak, Intel de teknoloji dünyasında bazı şeylere yön veriyor. Dell, Intel'den örnek alarak işten çıkarma yapmaya karar vermiş.
Evet, yani Intel'den tam olarak örnek almış mıdır diyemeyiz ama çok peş peşe geldiği için. Sana şunu soracağım, mesela Dell'de sence kaç tane çalışan vardır? Dell'i biliyorsun değil mi? Hani laptop üretiyor, işte masaüstü evet. Çözümleri var, kurumsal hani çözümleri var.
Yani çok bir fikrim yok ama 20-30 bin, 50 bin.
Yani 100 binin üzerinde çalışanı varmış.
Neden?
Onlar da zaten bu soruyu sormuşlar sanırım ve demişler ki biz bir 12.500 kişiyi çıkaralım, sanırım bu kadar çalışana ihtiyacımız yok demişler diye anladım. İşin şakası bir yana açıklama yapmışlar tabii ki ve demişler ki daha verimli ve etkili yönetim ve aynı zamanda faaliyetler için şirketin odağını modern bilgi teknolojileri ve yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine yönlendirebilmek adına biz 12.500 çalışanla yollarımızı ayırıp hani biraz daha o kalan elemanların işe verimliliğini artırıp organizasyonda iyileştirmeyi gitmeyi hedefliyoruz demişler. Bu arada Dell'in neden Intel'den esinlenmediğini de şöyle açıklayayım. Zaten geçen sene de çalışan sayısını %5 azaltmayı planlıyorlarmış. Ama bunun iki katına çıkıp 13 bin kişiyi çıkarmışlar işten. Bu seneyle birlikte toplamda 25 bin kişiyi işten çıkarmış olacaklar. Hala 100 binin üzerinde çalışanı var ve hedefleri 100 binin altına düşmekmiş. Onu da söyleyelim.
Aydan'ın bu konuda mantıklı bir fikri var. Çalışanlar kovulmaktan korkup terfi almak için uğraşsınlar diye mi acaba bunu yapıyorlar? Şirket bu şekil mi geliştirecekler diye, bence mantıklı bir düşünce.
Mantıklı bir düşünce ama yani pek hani uyarı yok. Demişler ki 12.500 kişiyi çıkarıyoruz. Hani bir süre tanınmamış. O yüzden bunu bir böyle hani havuç olarak kullanma niyetleri yok. Bayağı sopa olarak kullanıyorlar diye de yorumlamak hani çok yanlış olmayacaktır sanırım.
Terfi alabilen alsın, yoksa hadi gidiyorsunuz falan diye böyle. Bir an önce.
Ya bir de şöyle bir şey var. Bu tür şirketlerde işten çıkarmalar genelde alt tarafta olmaz. Çünkü alt taraftaki, yani alt taraf derken hani unvan olarak düşük olan, İşte daha yeni başlamış, senioritesi düşük olan çalışanların zaten aldıkları maaşlar fazla değildir. Ve genelde aldıkları maaşlara göre ortaya koydukları katma değer fazladır. Bu tür organizasyonlarda en verimsiz olan genelde unvanlar böyle müdür, bölüm müdürü. Hani daha seniorite olarak böyle 7 yılın üstünde, İşte 7 ile 15 yıl arasında falan olan insanlardır. Çünkü çok para alırlar. Ama mesela onlar da olmadan takımlar işini yapabilir. Ya da iki takımı birleştirirsin, iki müdür yerine bir müdür bakar. Orada ama çok büyük bir karın olur. Genelde orayı azaltırlar baktığımızda. Üst yönetime de tabii ki dokunmazlar. Çünkü zaten kararı veren onlar. Tutup kendilerini işten çıkarmayacaklarına göre o ortadaki yani müdür, bölüm müdürü tarzı pozisyonlar bundan daha çok etkilenir genelde. Hani onu da söyleyeyim.
Evet, son haberimiz de Google hakkında. ABD mahkemelerince Google'ın tekelleşme faaliyetleri yaptığı kararlaştırılmış.
Evet, Google suçlu bulunmuş. Pazartesi günü federal yargıcın verdiği karara göre Google ABD'nin rekabet yasalarına aykırı hareket ediyormuş ve arama motoru sektöründe diyelim, şirketin yıllardır devam eden tekelinin sarsılması yönünde de atılan ilk adım oldu ABD tarafından. Tabii ki bunu hani hükümet yapmıyor bu arada. Hani orada yargı bağımsızlığı denen bir şey var, belki duymadıysanız.
O ne?
Böyle yani yargıçlar falan var, mahkemeler var. Bunlar bir de siyasetin de etkisi altında değiller. Hatta bazen siyasileri bile suçlu buluyorlar. Mesela Trump şu an tescilli bir suçlu ya. Hani onun evet. Gibi.
Ha abi, öyle iş olur mu öyle? Çok saçmalık bu ya. Neyse.
Tamamen yönetim zafiyeti abi. Yönetim dediğin her şeyin öyle. Üstünde olur.
Tabii ki abi. Ben oy işte vermişim. Sen benim oy verdiğim adamı suçlu bulacaksın ha. Sen milli iradeye karşı çıkacaksın ha.
Aynen.
Yok öyle.
İşte.
Yok öyle.
Darbeci zihniyet bunlar.
Aynen öyle. Amerika görüyoruz işte ne halde.
Ne halde olduğunu aynen. İçler acısı. Yılda kaç milyon göçmen alıyor. Sınırları neye dönmüş.
Belli.
Böyle bir ülke tek ABD var mesela dünya üzerinde. Aynen öyle. Sınırlarından elini kolunu sallayan geçiyor.
Aynen öyle.
Ya. İşte bu yargıç böyle bir karara varmış. Google'ın arama faaliyetleri hakkında verilen bu karar Google'ın diğer faaliyetlerini doğrudan etkilemiyor Meriç. Yani Android tarafı, YouTube tarafı, işte ne bileyim serverları, drive tarafı ya da Google'ın hatta reklam hizmetlerini bile doğrudan etkileyen bir karar değil. Bu sadece Google'ın o arama motoru tarafını ciddi anlamda doğrudan etkileyen bir karar. Nasıl? Şöyle, Google Apple ve başka partnerleriyle anlaşmalar sağlıyor. Mesela Apple'a çok yüklü miktarda, yani milyarlarca dolar para veriyor. Ve diyor ki, bizi sizin işletim sisteminizde varsayılan arama motoru yapın. Ya da Mozilla'ya söylüyor bunu. Diyor ki, Firefox web tarayıcınızda biz varsayılan arama motoru olalım. Bunun karşılığında işte size fon sağlayalım veya işte size şu kadar para verelim diye. Ve Google zaten hani çok büyük bir arama motoruna sahip. Yani internetin neredeyse endekslemesi belki de Google üzerinden ilerliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsan Google'ın arama motoruna ait bazı verilerin sızdığını söylemiştik. Ve burada demiştik ki İnsanlar Search Engine Optimization diye departmanlarda çalışıyorlar. Yani arama motoru optimizasyonu üzerinde çalışıyorlar. Nasıl internette daha görünür olabiliriz? Nasıl şirketimizi veya ürünümüzü öne çıkarabiliriz diye. Yani Google'ın arama motoru sadece bizim bir şeylere ulaşmamızı sağlamıyor. Aynı zamanda iş yapanların da geçim kaynağı olduğu için orada bir şekilde algoritmayı çözüp ön sıralarda yer alabilmek ve güvenilir kaynak olabilmek çok büyük önem arz ediyor. Google da bu dominasyonunu gün geçtikçe güçlendiriyormuş. Bu verdiği diğer şirketlere olan maddi desteklerle diyelim ya da lobicilik faaliyetleriyle ve aynı zamanda az önce dolaylı olarak bahsettiğimiz arama reklamlarındaki yüksek fiyatlandırması da arama motorundaki tekelleşmenin bir sonucuymuş. Yargıç buna da karar vermiş. Yani demiş ki siz arama motoru geliştiriyorsunuz. Aynı zamanda da reklam sağlıyorsunuz. Arama motorunda dominasyonunuz arttıkça, tekelleşme yüksek boyutlara ulaştıkça siz ne yapıyorsunuz? Aynı zamanda reklam verdiğiniz için, orada hakim konumda olduğunuz için diyorsunuz ki reklamada biz istediğimiz fiyatı çekeriz. Orada da konumunuzu kötüye kullanıyorsunuz demiş. Google'ın küresel ilişkilerden sorumlu başkanı Kent Walker demiş ki, insanların kolay ve faydalı oldukları için kullanacakları ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Hani çok böyle doğrudan hani bunu doğru bulmuyoruz, yargıya saygı duymuyoruz diye bir şey dememişler tabii ki. Bu arada temize götürecekmiş Google bu kararı. Ve temyizle birlikte bu nihai sonuçlarının aylar belki de yıllar süren bir süreç sonunda ortaya çıkabileceğini söylüyor yorumcular. Yani işte Google temize gidecek, sonra Google'a ne tür bir ceza verileceği artık kararlaştırılacak. Belki temizde Google haklı görülecek, belki kısmen haklı görülecek. Yani onun bütün süreçler bitecek ve sonunda nasıl bir ceza çıkacağı ortaya çıkacak. Ama burada mesela şeyi de beklemiyorlar. Google gibi inanılmaz büyük bir şirkete maddi bir ceza uygulanması çok olası görünmüyor. Çünkü uygulanacak herhangi bir maddi ceza Google için sinek ısırığı gibi bir şey olacaktır diye düşünülüyor. Bunun yerine mesela fiili olarak bir yaptırım uygulanması bekleniyor. Nasıl? Mesela Google yer aldığı platformlarda kullanıcı ilk karşılaştığı zaman kullanıcılara şunu sunmak zorunda kalabilir. Bakın, Google evet arama motoru ama aynı zamanda Bing var, DuckDuckGo var, şu var, bu var diye diğer arama motorları da kullanıcılara en azından hani ilk giriş yaptıklarında veya neyse sunmak zorunda kalabilir. Veya Apple'a verdiği paraları, işte Mozilla Vakfı'na verdiği paraları artık vermesi engellenebilir. E tabii Google'ın başı sadece bu davayla dertte değil Meriç. Google'a Biden hükümeti de 2023 yılında reklam teknolojileriyle ilgili bir dava açmış ve o dava da Eylül ayında görülmeye başlanacakmış. Aynı zamanda bu iki davadan farklı olarak geçtiğimiz Aralık ayında da sonuçlanan bir dava varmış. Bu da Google'ın uygulama mağazasında tekelcilik yaptığını yine kanıtlayan bir davaymış. Hani Google'ın da kendi Play Store'u var ya, orada bir tekelleşmesinin olduğu tasdik edilmiş, onaylanmış. Onunla ilgili de yaptırımlar gelecekmiş. Yani Google'ın bu aralar başı bütün faaliyet alanlarında olmasa da en azından çok büyük olduğu faaliyet alanlarında belada gibi duruyor. Burada tabii ki bazı yorumcular bunu işte Amerikan halkının zaferi, işte sonucunda büyük şirketler hukuktan üstün değildir, bu da kanıtlanmış oldu, artık kullanıcılar kazanacak, rekabet artacak diye yorumlasalar da bir tane uzman demiş ki ya tamam böyle bir evet sizin dediğiniz gibi hani bir tarafı var bunun, fakat bir yandan da Google bu arama motoruna senelerdir inanılmaz kaynak aktarıyor. Orada sonucunda bir yatırılan para, geliştirilen teknoloji var ve siz Google'a birden çok büyük yaptırımlar uygularsanız senelerdir kaynağı olmasına rağmen adeta tembellik yapan veya bir şekilde buraya önem göstermeyen Microsoft gibi çok büyük diğer arama motoru geliştiricileri bir anda bundan istifade edip mesela Bing gibi arama motorlarını öne çıkarabilecekler ve bu sanıldığının aksine kullanıcıları yarar sağlamak dışında kullanıcıların istedikleri sonuçlara verimli bir şekilde ulaşmasını engelleyebilir. Hani Google zaten burada hani çok iyi bir hizmet sunuyor. Genel olarak baktığında hani en azından şu anda inanılmaz şikayetler yaratan ve insanların tüh ya zorunluluktan kullanıyoruz olmasa da kurtulsak dediği bir durum yok. Ben hani hiçbir yerde böyle bir şey okumadım, görmedim de açıkçası. Tabii ki zaman zaman işte şikayet ediyoruz ya da bazen dalga geçiyoruz. Mesela Gemini yapay zeka modeliyle falan, ama hani genel olarak en azından gördüğümüz kadarıyla çok büyük taraflılık gibi şeyler görülmüyordu. Ve aynı zamanda bizim arama sonuçlarımız da istediğimiz gibi geliyordu ve biz de alışmıştık. Hani neyi nasıl arayacağımızı biliyorduk bir yandan. Ve son etki olarak da bu davanın etkisi Google'ın yapay zeka modeli geliştirmeleri. Niye diyebilirsin? Orada şunu düşün. Senin Google'da arattığın her şey aslında Google'ın yapay zekasını eğitmede kullanılıyor bir yandan da. Yani sen nasıl sorular soruyorsun? Nasıl cevaplar bekliyorsun? Hangi cevapları güvenilir buluyorsun, hangi cevaplara tıklıyorsun, hangisini ne kadar okuyorsun Bunların hepsi de Google için birer parametre ve Google'ın bu kadar farklı alanda bu kadar büyük bir şirket olması aynı zamanda geliştireceği yapay zekanın da kabiliyetlerinin diğerlerinden en azından üstün olmasını bekleyeceğimiz bir seviyede. Fakat hani şu ana kadar gördüğümüz Gemini yapay zekası gidip insanlara hani taş yemenin sağlıklı olduğunu söylese de bu Google'ın elindeki kaynakları iyi kullanamamasından, fakat bu arama motoruna gelecek olan yaptırımla birlikte diğer alanlarda da artık Google'a sağlam yaptırımlar gelmeye başlarsa yapay zeka alanında da Google'ın bir şekilde rekabet fırsatını belki de kaçırabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü mesela ChatGPT yakın zamanda hatırlarsan SearchGPT yani kendi akıllı arama asistanını duyurmuştu. Hani o da bir yandan Google'a zaten arama motoru tarafında rakip olmaya çalışıyor. Google ona yapay zekada rakip olmaya çalışıyor büyük dil modelleriyle. ChatGPT büyük dil modellerinde zaten iyi ama arama motorunda Google'a rakip olmaya çalışıyor. Böyle de hani karmaşık sonuçlara da yol açabileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Bunları da göz ardı etmemek lazım.
Ben Google'dan razıyım yine de. Ya tabii bir sıkıntı yok.
Bağımsız yargı falan bunlar.
Ya zaten evet yargı dediğin bağımlı olacak ya. Neyse şimdi tekrar siyasete girmeyelim de yani. Bu da 80 milyonun bir bildiği var ki.
Tabii
ki. Biz bağımlı ettik yargıyı.
80 milyon 4000 yıllık devlet aklıyla karar veriyor bu arada. Onu da es geçmeyelim. Amerika dediğin çok 1700'lerin sonunda kurulmuş devlet yani.
Ya şey biz yaptık. İstanbul'u fethettiğimizde Amerika diye bir ülke yoktu be.
Tabii canım.
Neyse. Abi yine Pat Gelsinger'dan, Hanekef Haber'den konuştuk. İstifaya davet ettik ikisini de. Pat'e yeni meslek bulduk. Google'dan bahsettik. Ki ben hala yargının bağımsızlığı konusunda şüpheliyim. Olmamalı yargı bağımsız. Bunu parantez içinde söylüyorum, şaka yapıyorum. İyi bir bölümdü. Verimli bir bölüm oldu bence. Teknoloji gündemine ışık tuttuk. Dedikodulara hakimiz artık. Sonraki hafta o zaman görüşelim mi yine?
Sonraki hafta umarım normal demokrasilerden bahsettiğimiz bir gündem olur. Ya çünkü ileri demokrasinin verdiği kararlar sorgulanmamalı, konuşulmamalı zaten.
Biz de zaten sorgulamadık. Sadece bilgilendirdik.
Evet.
Kimse alınmasın. Umarım ikimiz de serbest oluruz sonraki bölümde. Hani sen hapisten ben de işte Türkiye'ye girememe üzerinden böyle bir muhabbet yapmayız diye umuyorum. Umarım görüşürüz Buğra'cığım sonraki bölüme.
İleri demokrasilerde böyle şeyler yaşanmaz Meriç. Ben görüşeceğimizden eminim.
Öyleyse kendine iyi bak. Herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar. Hoşça kalın.
İyi haftalar. Hoşça kalın.